Beşinci ayrım. Evreni tanımlayan kuramda çok ayırt edici bir şey olmalıdır. Öteki kuramlar yalnızca bulanların akıllarında var olurken bu kuram niçin yaşam kazanıyor? N eşittir 8 süper kütle çekim kuramı özgün olacak bazı niteliklere sahiptir. Bu kuramın 1. 4 boyutlu olan, 2. kütle çekimi içeren, 3. herhangi bir sonsuz çıkarma olmadan sonlu olan tek teori olabileceği anlaşılıyor. Parametresiz tam bir kurama sahip olacaksak, üçüncü özelliğin zorunlu olduğunu belirtmiş bulunuyorum. Ancak antropik ilkeye başvurmaksızın birinci ve ikinci özellikleri açıklamak zordur. Birinci ve üçüncü özellikleri sağlayan ama kütle çekimi içermeyen tutarlı bir kuramın olabileceği görülüyor. Ancak böyle bir evrende karmaşık yapıların gelişimi için büyük olasılıkla zorunlu olan maddenin büyük kümeler halinde bir araya toplanmasını sağlayacak çekim kuvvetleri yeterli olamayacaktır. Uzay zaman neden dört boyutlu olmalı sorusu normal olarak fiziğin alanı dışında olduğu düşünülen bir sorudur. Bununla birlikte onun için de uygun bir antropik ilke tezi vardır. İkisi uzay ve biri zaman olmak üzere üç uzay zaman boyutunun herhangi bir karmaşık organizma için yetersiz olduğu açıktır. Öte yandan eğer üçten fazla uzay boyutu olsaydı gezegenlerin, güneş etrafındaki veya elektronların çekirdek etrafındaki yörüngeleri kararsız olacak ve içeriye doğru sarmallar çizmeye eğilim gösterecekti. Geriye birden fazla zaman boyutunun bulunması olasılığı kalıyor ama böyle bir evreni imgelemenin çok zor olduğunu düşünüyorum. Şimdiye kadar dolaylı olarak en temel kuram niteliğinde bir kuramın varlığını kabul ettim. Ama gerçekte var mı? En azından 3 olasılık görünüyor. 1. Tam bir birleşik kuram vardır. 2. En temel kuram niteliğinde bir kuram yoktur ama zincirin yeterince aşağısından bir teorinin alınmasıyla herhangi bir özel gözlemler sınıfı hakkında öngörüde bulunabilen sonsuz bir teoriler dizisi vardır. 3. Bir kuram yoktur. Gözlemler belirli bir noktanın ötesinde tanımlanamaz ya da öngörülemez. Gelişi güzeldirler. Üçüncü görüş, 17. ve 18. yüzyılların bilim insanlarına karşı kullanılan bir tez olarak ileri sürüldü. Bilim insanları Tanrı'nın fikrini değiştirme özgürlüğünü azaltacak yasaları nasıl formüle edebilirlerdi? Ama yaptılar ve ilerlediler. Modern zamanlarda üçüncü olasılığı planımızın içine katarak tamamen yok ettik. Kuantum mekaniği temel olarak bilmediklerimizin ve öngörüde bulunamadıklarımızın bir kuramıdır. İkinci olarak, gittikçe yükselen enerjilerde sonsuz bir yapılar dizisi resmine karşılık gelir. Daha önce de belirttiğim gibi bu olanaksız görünüyor. Çünkü 10 üzeri 28 elektron voltluk Planck enerjisinin bir sınır olacağı düşünülmektedir. Bu durumda geriye birinci olanak kalıyor. Şu anda N eşittir 8 süper kütle çekim kuramı görünen tek adaydır. Ama gelecek birkaç yıl içinde bu kuramın iyi olmadığını gösterme olanağına sahip bazı can alıcı hesaplamalar gerçekleştirebiliriz. Eğer teori bu testleri aşarsa öngörülerde bulunmamızı sağlayacak hesaplama yöntemleri geliştirmemizden ve yerel fizik yasalarının yanı sıra evrenin ilk koşullarını açıklayabilmemizden önce muhtemelen daha birkaç yıl geçmesi gerekecektir. Bunlar gelecekteki yaklaşık 20 yıllık dönemde kuramsal fizikçiler için önemli problemler olacaktır. Fakat biraz alarmlı bir notla bitirirsek bu kadar bile zamanları olmayabilir. Şimdiki durumda bilgisayarlar araştırmalarımızda yararlı bir yardımcıdır ama insan aklıyla yönetilmeleri zorunludur. Ancak son yıllardaki hızlı gelişmeler temel alınarak gelecek için tahminde bulunulursa kuramsal fiziği tümüyle ele geçirmelerinin çok mümkün olduğu görülür. Bu nedenle belki kuramsal fizik için değil ama kuramsal fizikçiler için son yakındır. 8. Einstein'ın rüyası. Temmuz 1991'de Tokyo'da NTT Data Communications System Corporation Paradigm Session'da yapılan konuşmanın metnidir. 20. yüzyılın ilk yıllarında iki yeni teori uzay ve zamanı ve gerçeğin kendisini düşünüş şeklimizi tamamen değiştirdi. 75 yıldan fazla bir zaman sonra hala onların sonuçları üzerinde çalışmakta ve onları evrendeki her şeyi tanımlayacak birleşik bir kuram halinde birleştirmeye uğraşmaktayız. Bu iki teori genel görelilik teorisi ve kuantum mekaniğidir. Genel görelilik teorisi uzay ve zamanla ve onların büyük bir ölçekte evrendeki madde ve enerji tarafından nasıl eğrildikleri veya yamuldukları ile ilgilenir. Diğer taraftan kuantum mekaniği çok küçük ölçeklerle ilgilenir. Onun için de hiçbir zaman bir parçacığın konum ve hızının aynı anda kesin olarak ölçülemeyeceğini söyleyen belirsizlik ilkesi yer alır. Birini daha hassas olarak ölçtükçe diğerini daha az hassas olarak ölçersiniz. Her zaman bir belirsizlik veya şans unsuru vardır ve bu küçük ölçekte maddenin davranışını temel bir şekilde etkiler. Genel görelilik hemen hemen tek başına Einstein'ın işiydi ve Einstein kuantum mekaniğinin gelişiminde de önemli bir rol oynadı. Onun kuantum mekaniği hakkındaki duyguları şu cümlede özetlenmiştir. Tanrı zar atmaz fakat tüm kanıtlar Tanrı'nın uslanmaz bir kumarbaz olduğunu ve mümkün olan her fırsatta zar attığını göstermektedir. Bu yazıda bu iki teorinin ardındaki temel fikirleri ve Einstein'ın kuantum mekaniğinden neden huzursuz olduğunu aktarmaya çalışacağım. Aynı zamanda bu iki teori birleştirilmeye çalışıldığında oluyor görünen dikkate değer şeylerin bazılarını anlatacağım. Bunlar zamanın kendisinin yaklaşık 15 milyar yıl önce bir başlangıcı olduğunu ve gelecekte bir noktada sonunun gelebileceğini göstermektedir. Ama bir başka tür zamanda evrenin hiç sınırı yoktur. O ne yaratılır ne de yok edilir. O yalnızca vardır. Görelilik kuramıyla başlayacağım. Ulusal yasalar yalnızca bir ülke içinde geçerlidir. Fakat fizik yasaları Britanya'da, Birleşik Devletler'de ve Japonya'da aynıdır. Bu yasalar aynı zamanda Mars'ta ve Andromeda galaksisinde de aynıdır. Yalnızca bu kadar değil, hangi hızla hareket ediyorsanız edin bu yasalar aynıdır. Bu yasalar hızlı trende veya bir jet uçağında neyse yerde duran birisi için de aynıdır. Aslında kuşkusuz yeryüzünde hareketsiz olan biri bile güneş etrafında saniyede 130 km hızla hareket etmektedir. Güneş de galaksi etrafında saniyede yüzlerce kilometre hızla hareket etmektedir ve benzeri. Yine de tüm bu hareketler fiziğin yasaları için bir fark yaratmaz. Bunlar tüm gözlemciler için aynıdır. Sistemin hızının bu bağımsızlığı ilk olarak gülleler veya gezegenler gibi cisimlerin hareket yasalarını çıkaran Galileo tarafından keşfedildi. Ancak insanlar gözlemcinin hızının bu bağımsızlığını ışığın hızını yöneten yasaları da kapsayacak şekilde genişletmeye çalıştıklarında bir problem ortaya çıktı. 18. yüzyılda ışığın kaynaktan gözlemciye birdenbire gitmediği, onun yerine belli bir hızla yaklaşık olarak saniyede 300 bin kilometre hızla gittiği keşfedilmişti. Fakat bu hız neye göreydi? Uzayda ışığın geçtiği bir ortam olması gerektiği anlaşılıyordu. Bu ortama esir dendi. Işık dalgalarının esirden saniyede 300 bin kilometre hızla geçtiği düşünülüyordu. Bu da esire göre hareketsiz olan bir gözlemcinin ışığın hızını saniyede 300 bin kilometre olarak ölçeceği fakat esirde hareket halinde olan bir gözlemcinin daha yüksek veya daha düşük bir hız ölçeceği anlamına geliyordu. Özel olarak yeryüzü güneş tarafındaki yörüngesinde esirde hareket ederken ışığın hızının değişmesi gerektiğine inanılıyordu. Ancak 1887 yılında Michelson ve Morley tarafından yapılan dikkatli bir gözlem, ışığın hızının her zaman aynı olduğunu gösterdi. Gözlemci hangi hızla ilerliyor olursa olsun her zaman ışığın hızını saniyede 300 bin kilometre olarak ölçecekti. Bu nasıl doğru olabilir? Farklı hızlarda hareket eden gözlemcilerin hepsi ışığı aynı hızda nasıl ölçebilirler? Bunun yanıtı, eğer uzay ve zaman konusundaki normal fikirlerimiz geçerliyse ölçemeyecekleridir. Ancak 1905 yılında yazdığı ünlü bir yazıda Einstein evrensel zaman fikrini bırakırlarsa böyle gözlemcilerin hepsinin aynı ışık hızını ölçebileceklerine işaret etmiştir. Evrensel zaman yerine her birinin kendisiyle taşıdığı bir saatle ölçülen kendi zamanı olacaktır. Bu farklı saatler tarafından ölçülen zamanlar eğer birbirlerine göre yavaş hareket ediyorlarsa hemen hemen tam olarak uyuşacaktı. Fakat eğer saatler yüksek hızla hareket ediyorsa farklı saatler tarafından ölçülen zamanlar önemli ölçüde farklı olacaktı. Bu etki gerçekten yerdeki bir saatle ticari bir uçaktaki saati kıyaslayarak gözlemlenmiştir. Uçaktaki saat yerdeki saate kıyasla biraz daha yavaş çalışır. Ancak normal yolculuk hızlarında saatlerin hızları arasındaki farklar çok küçüktür. Yaşamınıza bir saniye eklemek için dünya etrafında 400 milyon defa dolaşmanız gerekir. Fakat tüm o uçak yemekleriyle yaşamınız ondan daha fazla azalmış olur. Kendi zamanlarına sahip olmak, farklı hızlarda yolculuk yapan insanların ışık hızını aynı ölçmelerine nasıl neden olur? Işığın hızı, onun iki olay arasında yol aldığı uzaklığın, olaylar arasındaki zaman aralığına bölünmesiyle bulunur. Bu anlamda bir olay, uzayda tek bir noktada, zamanda belirli bir noktada olan bir şeydir. Farklı hızlarda hareket eden insanlar, iki olay arasındaki uzaklık konusunda görüş birliği içinde olmayacaktır. Örneğin bir karayolundan aşağı inen bir arabanın hızını ölçersem, onun yalnızca 1 kilometre ilerlemiş olduğunu düşünebilirim. Fakat güneş üzerindeki biri için o 1800 kilometre kadar ilerlemiş olacaktır. Çünkü araba yoldan inerken yeryüzü hareket etmiş olacaktır. Farklı hızlarda hareket eden insanlar, olaylar arasında farklı uzaklıklar ölçtüklerinden, ışığın hızı konusunda görüş birliğine varmaları için aynı zamanda farklı zaman aralıkları ölçmüş olmaları gerekir. Einstein'ın o ünlü 1905 yazısında önerdiği orijinal görelilik teorisi, şimdi bizim özel görelilik teorisi olarak isimlendirdiğimiz şeydir. Bu teori, cisimlerin uzay ve zamanda nasıl ilerlediklerini tanımlar. Bu teori zamanın uzaydan ayrı olarak kendi başına var olan evrensel bir nicelik olmadığını gösterir. Onun yerine gelecek ve geçmiş yalnızca uzay zaman olarak isimlendirilen bir şey içinde yukarısı ve aşağısı, sol ve sağ, ileri ve geri gibi yönlerdir. Zamanda yalnızca gelecek yönünde ilerleyebilirsiniz fakat ona biraz açılı gidebilirsiniz. Bu nedenle zaman farklı hızlarda geçebilir. Özel görelilik teorisi zamanı uzayla birleştirmiştir. Fakat uzay ve zaman hala içinde olayların olduğu bir sabit ardalandır. Uzay zaman içinde farklı yollardan gitmeyi seçebilirsiniz. Fakat yaptığınız hiçbir şey uzay ve zamanın ardalanında değişiklik yapamaz. Ancak Einstein 1915 yılında genel görelilik kuramını formüle ettiğinde tüm bunlar değişti. Einstein, kütle çekimin yalnızca değişmez uzay zaman ardalanı içinde çalışan bir kuvvet olmadığı şeklindeki devrimci fikre sahipti. Kütle çekim, içindeki kütle ve enerjinin neden olduğu bir uzay zamanın bükülmesiydi. Gülleler ve gezegenler gibi cisimler uzay zamanda doğru bir çizgide hareket etmeye çalışırlar. Fakat uzay zaman düz olmayıp bükülmüş, eğrilmiş olduğu için yolları bükülmüş görünür. Yeryüzü uzay zamanda düz bir çizgide hareket etmeye çalışmaktadır. Fakat güneşin kütlesini yarattığı uzay zamanın eğriliği onun güneş etrafında bir daire içinde gitmesine yol açar. Benzer şekilde ışık düz bir çizgide ilerlemeye çalışır. Fakat uzay zamanın güneşin etrafındaki eğriliği uzak yıldızlardan gelen ışığın güneşin yakınından geçerse bükülmesine yol açar. Normal olarak gökyüzünde güneşle hemen hemen aynı yönde olan yıldızları görmek mümkün değildir. Ancak güneşin ışığının büyük kısmının ay tarafından engellendiği bir güneş tutulması sırasında bu yıldızlardan gelen ışık gözlemlenebilir. Einstein genel görelilik kuramını koşulların bilimsel gözlemler için uygun olmadığı Birinci Dünya Savaşı sırasında yarattı. Fakat savaştan hemen sonra bir İngiliz araştırma ekibi 1919 yılının güneş tutulmasını gözlemledi ve genel görelilik kuramının öngörüleri doğrulandı. Uzay zaman düz değildir, içindeki madde ve enerji ile eğrilmiştir. Bu Einstein'ın en büyük zaferiydi. Onun keşfi uzay ve zamanı düşünüş şeklimizi tamamen değiştirdi. Onlar artık içinde olayların olduğu pasif bir ardalan değillerdi. Artık uzay ve zamanın evrende olup bitenden etkilenmeden sonsuza kadar devam ettiğini düşünemezdik. Onlar artık içlerinde oluşan olayları etkileyen ve bu olaylardan etkilenen dinamik niceliklerdi. Kütle ve enerjinin önemli bir özelliği her zaman pozitif yüklü olmalarıdır. Bu nedenle kütle çekim her zaman cisimleri birbirlerine doğru çeker. Örneğin yeryüzünün kütle çekimi dünyanın zıt taraflarında bile bizi ona doğru çeker. Bu nedenle Avustralya'daki insanlar dünyadan düşmezler. Benzer şekilde güneşin kütle çekimi gezegenleri onun etrafında yörüngede tutar ve yeryüzünün gezegenler arası uzayın karanlığına fırlamasını önler. Genel görelliğe göre kütlenin her zaman pozitif olması uzay zamanının yeryüzünün yüzeyi gibi tekrar kendi üzerine eğrilmiş olması anlamına gelir. Eğer kütle negatif olsaydı uzay zaman bir eğerin yüzeyi gibi farklı şekilde kıvrılmış olurdu. Kütle çekimin çekici olduğunu yansıtan bu uzay zamanın pozitif eğriliği Einstein tarafından büyük bir problem olarak görülmüştü. O zamanlar yaygın olarak evrenin durağan olduğuna inanılıyordu. Ama eğer uzay ve özellikle zaman kendi üzerine eğrilmişse, evren şimdikiyle az çok aynı durumda sonsuza kadar nasıl devam edebilirdi? Einstein'ın orijinal genel görelilik denklemleri evrenin ya genişliyor ya da büzülüyor olması gerektiği çıkarımında bulunuyordu. Bu nedenle Einstein kütle çekim kuvvetine karşı koymak üzere evrendeki kütle ve enerji ile uzay zamanın eğriliğinin bağlantısını kuran denklemlere yeni bir terim ekledi. Bu kozmolojik terim denen şey itici bir kütle çekim etkisine sahipti. Böylece maddenin çekimini kozmolojik terimin itişiyle dengelemek mümkündü. Bir başka deyişle kozmolojik terim tarafından üretilen uzay zamanının negatif eğriliği, evrendeki kütle ve enerji tarafından üretilen uzay zamanının pozitif eğriliğini yok edebilirdi. Bu şekilde aynı durumda sonsuza kadar süren bir evren modeli elde edilebilirdi. Einstein, kozmolojik terim olmayan orijinal denklemine bağlı kalmış olsaydı, evrenin ya genişlediği ya da büzüldüğü çıkarımında bulunurdu. Gerçekte Edwin Hubble'ın uzak galaksiler üzerindeki gözlemlerinin onların kabaca bizden uzaklıklarıyla orantılı hızlarla uzaklaştıklarını gösterdiği 1929 yılına kadar hiç kimse evrenin zamanla değiştiğini düşünmedi. Evren genişlemektedir. Daha sonraları Einstein kozmolojik terimi yaşamımın en büyük hatası olarak nitelendirmiştir. Fakat kozmolojik terimle veya o olmadan maddenin uzay zamanının kendi üzerinde eğrilmesine neden olduğu gerçeği genel olarak öyle kavranmasa da bir problem olarak kaldı. Bunun anlamı maddenin bir bölgeyi kendisini fiilen evrenin kalanından kesip ayıracak kadar kendi üzerinde eğriltebileceğiydi. Bu bölge kara delik olarak isimlendirilecek şey haline gelecekti. Cisimler kara deliğin içine düşebilir fakat hiçbir şey kaçıp kurtulamazdı. Dışarı çıkmak için ışığın hızından daha hızlı hareket etmeleri gerekirdi. Buna da genel görelilik kuramı tarafından izin verilmemekteydi. Böylece kara deliğin içindeki cisim hapsolmuş olacak ve bilinmeyen bir yüksek yoğunluk durumuna çökecekti. Einstein bu çökmenin sonuçlarından çok huzursuz olmuştu ve bunun gerçekleştiğine inanmayı reddetti. Fakat 1939 yılında Robert Oppenheimer, Güneş'in kütlesinin iki katından daha fazla kütleye sahip olan bir eski yıldızın tüm nükleer yakıtını tükettiğinde kaçınılmaz olarak çökeceğini gösterdi. Daha sonra savaş araya girdi. Oppenheimer, atom bombası projesine katıldı ve kütle çekim çökmesi üzerine ilgisini kaybetti. Diğer bilim insanları yeryüzünde incelenebilir fizikle daha fazla ilgileniyorlardı. Evrenin uzak alanları hakkındaki öngörülere güvenmiyorlardı. Çünkü bunlar gözlemle test edilebilir görünmüyorlardı. Ancak 1960'larda astronomik gözlemlerin alanı ve niteliğindeki büyük gelişmeler kütle çekim çökmesi ve evrenin ilk zamanları konusundaki ilgiyi yeniden canlandırdı. Roger Penrose ve benim bazı teoremleri kanıtlamamıza kadar Einstein'ın genel görelilik teorisinin bu durumlarda tam olarak neyin çıkarımında bulunduğu konusu açık değildi. Bu teoremler uzay zamanının kendi üzerinde eğrilmiş olmasının uzay zamanının bir başlangıç veya sona sahip olduğu yerler olan tekilliklerin bulunduğu anlamına geldiğini gösteriyordu. Uzay zaman yaklaşık 15 milyar yıl önce büyük patlamada bir başlangıca sahip olmuş olmalıydı ve çöken bir yıldız için ve çöken yıldızın geride bıraktığı kara deliğe düşen herhangi bir şey için bir sona ulaşacaktı. Einstein'ın genel görelilik kuramının tekilliklerin çıkarımında bulunmuş olduğunun ortaya çıkması fizikte bir krize yol açtı. Uzay zamanın eğriliğinin kütle ve enerji dağılımı ile ilişkisini kuran genel görelilik denklemleri bir tekillik olarak tanımlanamaz. Bu, genel görelliğin tekillikten ne çıktığı konusunda öngörüde bulunamayacağı anlamına gelir. Özel olarak genel görelilik evrenin büyük patlamada nasıl başlaması gerektiği çıkarımında bulunamaz. Bu yüzden genel görelilik tam bir teori değildir. Evrenin nasıl başlaması ve madde kendi kütle çekimi altında çöktüğünde ne olması gerektiğini belirleyecek bir ek unsur gerektirir. Gerekli ek unsurun kuantum mekaniği olduğu anlaşılıyor. Einstein 1905'te özel görelilik teorisi üzerine makalesini yazdığı yıl aynı zamanda fotoelektrik etki denen bir olay hakkında da makale yazdı. Belli metallere ışık düştüğünde yüklü parçacıklar yayıldığı gözlemlenmişti.
Çok şaşırtıcı olan şey, eğer ışığın yoğunluğu azaltılırsa yayılan parçacık sayısının azalması, fakat her parçacığın salınma hızının aynı kalmasıydı. Einstein, ışığın herkesin varsaydığı gibi sürekli olarak değişken miktarlarda değil, belli büyüklükte paketler halinde yayılması durumunda bunun açıklanabileceğini gösterdi. Işığın yalnızca kuanta denen paketler halinde yayılması fikri birkaç yıl önce Alman fizikçi Max Planck tarafından ileri sürülmüştü. Bu biraz süpermarkette şekerin açık olarak tartarak değil, yalnızca kilogramlık paketler halinde alınabileceğini söylemeye benzer. Planck, kuanta fikrini kızarmış bir metal parçasının neden sonsuz miktarda ısı vermediğini açıklamak üzere kullandı. Fakat kuantayı basitçe teorik bir hile olarak fiziksel gerçeklikte herhangi bir şeye karşılık gelmeyen bir şey olarak düşündü. Einstein'ın yazısı tek tek kuantaları doğrudan gözlemleyebileceğimizi gösterdi. Yayılan her parçacık metale çarpan bir ışık kuantumuna karşılık geliyordu. Bu, yaygın şekilde kuantum teorisine çok önemli bir katkı olarak değerlendirildi ve ona 1922 yılında Nobel ödülü getirdi. Einstein genel görelilik kuramıyla bir Nobel ödülü kazanmış olmalıydı. Fakat uzay ve zamanın eğrilmiş olduğu fikri hala fazla spekülatif ve tartışmalı sayılıyordu. Bu yüzden onun yerine fotoelektrik etki için bir ödül verdiler. Fotoelektrik etkinin tam sonuçları 1925 yılında Werner Heisenberg'in onun bir parçacığın konumunu tam olarak ölçmeyi olanaksız kıldığına işaret edişine kadar kavranmamıştı. Bir parçacığın ne olduğunu anlamak için onu ışığa tutmanız gerekir. Fakat Einstein çok küçük bir miktarda ışık kullanamayacağımızı, en azından bir paket veya kuantum kullanılması gerektiğini göstermişti. Bu ışık paketi parçacığı etkileyecek ve onun bir yönde bir hızla hareket etmesine yol açacaktı. Parçacığın konumunu ne kadar hassas ölçmek isterseniz kullanmak zorunda kalacağınız paketin enerjisi o kadar büyük olacak ve böylece parçacığı daha fazla etkileyecekti. Siz parçacığın konumunu nasıl ölçmeye çalışırsanız çalışın, konumundaki belirsizlik ile hızındaki belirsizliğin çarpımı her zaman belirli bir minimum miktardan büyük olacaktı. Bu Heisenberg belirsizlik ilkesi bir sistemin durumunun tam olarak ölçülemeyeceğini, bu yüzden onun gelecekte tam olarak ne yapacağı konusunda öngörüde bulunamayacağını gösterdi. Tüm yapılabilecek şey farklı sonuçların olasılıkları hakkında öngörüde bulunmaktı. Einstein'ı o kadar huzursuz eden şey işte bu şans ya da rastgelelik unsuruydu. Einstein fizik yasalarının ne olacağı hakkında belirli, muğlak olmayan bir öngörüde bulunmamasına inanmayı reddetti. Fakat nasıl ifade edilirse edilsin, tüm kanıtlar kuantum olayı ve belirsizlik ilkesinin kaçınılmaz olduklarını ve fiziğin her dalında onlarla karşılaşıldığını göstermektedir. Einstein'ın genel göreliliği klasik teori olarak isimlendirilen bir şeydir. Yani belirsizlik ilkesini kapsamaz. Bu nedenle genel göreliliği belirsizlik ilkesiyle birleştiren yeni bir teori bulunması gerekir. Çoğu durumda bu yeni teori ile klasik genel görelilik arasındaki fark çok küçük olacaktır. Bunun nedeni daha önce belirtildiği gibi kuantum etkilerinin öngörüde bulunduğu belirsizliğin yalnızca çok küçük ölçeklerde olması, genel görelilik ise çok büyük ölçeklerde uzay zamanın yapısıyla ilgilenmesidir. Ancak Penrose ve benim kanıtladığımız tekillik teoremleri uzay zamanın çok küçük ölçeklerde son derece eğrilmiş olacağını gösteriyor. O zaman belirsizlik ilkesinin etkileri çok önemli olacaktır ve bazı dikkate değer sonuçlara işaret eder görünmektedir. Einstein'ın kuantum mekaniği ve belirsizlik ilkesiyle olan problemlerinin bir kısmı, onun bir sistemin belirli bir geçmişi olduğu şeklinde yaygın, sağduyuya dayanan kavramı kullanmasından ileri gelmektedir. Bir parçacık ya bir yerdedir ya da bir başka yerdedir. Yarısı bir yerde, yarısı diğer yerde olamaz. Benzer şekilde astronotların aya ayak basması gibi bir olay ya olmuştur ya da olmamıştır. Yarı olmuş olamaz. Bu insanın biraz ölü veya biraz hamile olmaması gibidir. Ya öylesiniz ya da değilsiniz. Fakat eğer bir sistemin belirli tek bir geçmişi varsa, belirsizlik ilkesi parçacıkların aynı anda iki yerde olması veya astronotların yalnızca yarı ayda olmaları gibi her türden paradoksa yol açar. Einstein'ı o kadar sıkmış olan bu paradoksları önlemenin güzel bir yolu Amerikalı fizikçi Richard Feynman tarafından ileri sürülmüştü. Feynman, 1948 yılında ışığın kuantum teorisi üzerindeki çalışmasıyla ün kazandı. 1965 yılında bir başka Amerikalı Julian Schillinger ve Japon fizikçi Shinichiro Tomonaga ile birlikte Nobel ödülü aldı. Fakat o Einstein'la aynı gelenekte fizikçinin fizikçisiydi. Tantana ve saçmalıktan nefret ederdi ve National Academy of Science'dan Ulusal Bilimler Akademisi onların zamanlarının çoğunu başka hangi bilim insanlarının akademiye kabul edilmesi gerektiği konusu üzerine karar vermekle geçirdiklerini görünce istifa etti. 1988 yılında ölen Feynman teorik fiziğe birçok katkısıyla anımsanır. Bunlardan biri parçacık fiziğinde hemen hemen her hesaplamada temel olan onun adını taşıyan diyagramlardır. Fakat daha da önemli bir katkısı geçmişlerin toplamı kavramıydı. Burada fikir bir sistemin klasik kuantum dışı teoride normal olarak varsayıldığı gibi uzay zamanda tek bir geçmişe sahip olmadığıdır. Onun yerine sistem her olası geçmişe sahiptir. Örneğin belirli bir zamanda A noktasında olan bir parçacığı düşünün. Normal olarak parçacığın A'dan uzaklaşırken düz bir çizgi üstünde hareket edeceği varsayılır. Ancak geçmişlerin toplamına göre A'da başlayan herhangi bir yolda ilerleyebilir. Bu durum bir kurutma kağıdına bir parça mürekkep damlattığınız zaman olacak olan şeye benzer. Mürekkep parçacıkları kurutma kağıdında mümkün olan her yoldan yayılırlar. Kağıdı keserek iki nokta arasındaki düz çizgiyi tıkasanız bile mürekkep köşeden döner. Parçacığın her yolu veya geçmişiyle bağlantılı olarak yolun şekline bağlı olan bir sayı vardır. Parçacığın A noktasından B noktasına gitmesi olasılığı, parçacığı A'dan B'ye götüren tüm yollarla bağlantılı sayıların toplanmasıyla bulunur. Yolların çoğu için yolla bağlantılı sayı yakınındaki yolların sayılarını hemen hemen siler. Böylece onlar parçacığın A'dan B'ye gidişinin olasılığına çok az katkıda bulunurlar. Fakat düz yolların sayıları hemen hemen düz olan yolların sayılarıyla toplanır. Böylece olasılığa ana katkı düz veya hemen hemen düz olan yollardan gelecektir. Bu nedenle bir parçacığın bir köpük odasından geçerken yaptığı iz hemen hemen düz görünür. Fakat parçacığın yoluna üzerine bir yarık bulunan bir duvar gibi bir şey koyarsanız parçacık yolları yarığın ötesinde yayılabilir. Parçacığı yarıktan geçen düz çizginin uzağında bulma olasılığı yüksek olabilir. 1973 yılında belirsizlik ilkesinin bir kara delik yakınında eğrilmiş uzay zamanda bir parçacık üzerindeki etkisini araştırmaya başladım. Çok dikkate değer ki kara deliğin tam olarak kara olmayacağını buldum. Belirsizlik ilkesi parçacıklar ve ışınımın sabit bir hızla kara delikten dışarı sızmasına olanak verecekti. Bu sonuç ben ve başka herkes için tam bir sürpriz oldu ve genel bir inançsızlıkla karşılandı. Fakat önceden görülebilmesi ve durumun açık olması gerekiyordu. Bir kara delik ışığın hızından daha yavaş bir hızla ilerliyorsa kaçıp kurtulması olanaksız olan bir uzay bölgesidir. Fakat Feynman'ın geçmişlerin toplamı kavramı parçacıkların uzay zamanda herhangi bir yoldan gidebileceklerini söyler. Bu yüzden bir parçacığın ışıktan hızlı ilerlemesi mümkündür. Işık hızından daha yüksek hızda uzun bir yol almasının olasılığı düşüktür. Fakat kara delikten çıkmasına yetecek kadar bir yolu ışıktan daha hızlı gidebilir ve daha sonra ışıktan yavaş ilerleyebilir. Bu şekilde belirsizlik ilkesi parçacıkların en sıkı hapishane bir kara delik olarak düşünülen yerden kaçıp kurtulmalarına olanak verir. Bir parçacığın güneş kadar kütlesi olan bir kara delikten dışarı çıkmasının olasılığı çok düşük olacaktır. Çünkü parçacık kilometrelerce ışıktan hızlı gitmek zorunda kalacaktır. Fakat evrenin ilk zamanlarında oluşmuş çok daha küçük kara delikler olabilir. Bu en eski kara delikler bir atomun çekirdeğinin büyüklüğünden daha az büyüklükte olabilirler. Yine de kütleleri 100 milyar ton, Fuji Dağı'nın kütlesi kadar olabilir. Bu kara delikler büyük bir trafo kadar çok enerji yayıyor olabilirler. Keşke bu küçük kara deliklerden bir tane bulup enerjisini kullanabilseydik. Fakat göründüğü kadarıyla evrende bunlardan fazla sayıda yoktur. 5. ayrımın sonu.